Sit. Kur'an-ı Kerim ve Meali. Muhammed Suresinin 10 ila 12. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم
صدق الله العلي.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar yeryüzünde gezip dolaşmıyorlar mı ki kendilerinden öncekilerin nasıl bir sona uğradıklarını görsünler? Allah onları yerle bir etti. O kafirler içinde bunun bir benzeri vardır. İşte böyle, çünkü Allah iman etmekte olanların velisidir. Kafirlerin ise onların velisi yoktur. Şüphesiz Allah iman edip salih amellerde bulunanları altından ırmaklar akan cennetlere sokar. İnkar edenler ise metalanırlar ve hayvanların yemesi gibi yerler. Ateş onlar için bir konaklama yeridir. Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 25'tir 1401, Hicri Kameri 16 Zilhicce 1443 ve Miladi Takvimli 16 Temmuz Pazartesi. Muhterem dinleyiciler az sonra, affedersiniz Cumartesi, muhterem dinleyiciler az sonra sizler için sunacağımız akşam haberleri ve günün siyasi yorumları ardından sırasıyla gazeteci yazar Sayın İhsan Kaçar ile Biden'in bölge ziyaretiyle ilgili yapılan röportaj, İran basınından seçmeler, haftanın bakışı, İran'ın yerli üretim kapasitesi ve kalıcı ıtır adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hamenei.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberleri sizler için sunacağız. Önce önemli haberlerden özetler. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan yakında Tahran'a geliyor. İslam İnkılabı rehberi Anayasayı Koruma Konseyi için 3 atama yaptı. Rus medyası İran'ın İHA konusunda büyük bir deneyime sahip olduğunu yazdı. Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Amerika Hazine Bakanı ile görüştü. İşgalci Amerikan güçleri çalıntı Suriye petrolünü 40 tankerle Irak'a kaçırdı. Ve Hamas, Kudüs'te Amerika'ya tahsis edilen arazinin tamamen Filistinlilere ait olduğunu belirtti. Şimdi haberler.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'in davetlisi olarak pazartesi akşamı Tahran'a gelecek. İran Haber çevrelerinden bildiğine göre Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi temaslar için pazartesi akşamı Tahran'a gelecek. Tahran ziyaretinde kalabalık bir heyetin eşlik edeceği Erdoğan, Tahran ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Reis'i ile görüşecek. Bu arada Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suriye'ye görüşmek üzere 19 Temmuz Salı günü Tahran ziyareti sırasında bir araya geleceğini bildirmiştir. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Suriye'de barışı sağlamak için 2017 yılında başlatılan Astana sürecinin garantör ülkelerinden 3 liderinden üçlü bir görüşme yapacaklarını açıklamıştı. İran'dan Ankara Büyükelçisi Muhammed Farazmand, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Tahran'ın İran-Türkiye Yüksek Düzeyde İşbirliği Konseyi Toplantısı ve Astana süreci liderler zirvesine ev sahipliği yapacağını duyurmuştur. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan ile Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu arasında da bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Affedersiniz, Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da üst düzey ziyaretin hazırlıklarının da ele alındığı belirtildi.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei yeni dönem için İran Anayasası'nı koruma konseyi için 3 fakih atadı. Anayasayı Koruma Konseyi fakihlerinden 3'ünün üyelik süresi dolduğu için İslam İnkılabı rehberi anayasanın 91. maddesi uyarınca Ayetullah Hac Şeyh Ahmedi Cenneti, Hüccetül İslam Hac Seyyid Muhammed Rıza Müderrisi Yazdi ve Hüccetül İslam Hac Şeyh Mehdi Şabzendedari'yi Anayasayı Koruma Konseyi'nin 3 üyesi olarak atadı.
İran İletişim ve Bilişim Teknolojileri Bakanı İsa Zaripur, İran İslam Cumhuriyeti'nin bölgede uydu fırlatma kutbu haline geleceğini de duyurdu. Zaripur yaptığı açıklamada İran'ın gelecek bir sene içinde bölgede yer kürenin 500 kilometre uzaklığındaki yörüngeye uydu fırlatma konusunda kutuplardan biri haline gelerek diğer ülkelere de hizmet verebileceğini söyledi. Yetkili İran'ın uzay altyapısının gelişmekte olduğuna temasla gelinen aşamada uydu ve taşıyıcıdan yer istasyonlarına kadar çeşitli aşamaların İran'da geliştiğini kaydetti. Düşmanların çeşitli yaptırımlarına rağmen İran uzay teknolojisi başta olmak üzere çeşitli alanlarda ilerleme kaydetmeyi başarmıştır.
Moskova merkezli Russia Today, İran'ın Rusya'ya SİHA teklifi iddiası ile ilgili yayınladığı yazıda İran'ın İHA konusunda büyük bir deneyime sahip olduğunu yazdı. Amerika Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, İran'ın Rusya'ya çok sayıda İHA göndermeyi planladığını öne sürmüştü. Moskova merkezli Russia Today konuyla ilgili bir yazı yayınladı. Yazıda Washington, Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri harekatı başlamadan önce bile İran'ın insansız hava aracı programına karşı temkinliydi ve Kasım ayında SİHA ve İHA üretimine karıştığını iddia ettiği İranlı şirketlere yaptırımlar uyguladı. O dönemde Amerika Hazine Bakanlığı, İran insansız hava araçlarının uluslararası barış ve istikrarı tehdit ettiğini ileri sürdü, ifadelerine yer verdi. Konuya dair İHA SİHA uzmanı Deniz Fedoshtonov, İran İHA'larının ele alınması aslında değer. Zira bu ülke onları 1980'lerden beri tasarlıyor. Şu anda İran mini dronlardan orta irtifa ve uzun ömürlü modellere kadar çeşitli İHA sistemlerine sahiptir dedi. Russia Today'nin iddiasına göre bazı İran İHA'ları Amerika tasarımlarından ilham alıyor. Örneğin Kudüs Yaser 2012'de İranlılar tarafından engellenen Amerika İHA'sı Boeing Scan Eagle İHA'sına benziyor. Şahit 171 ve Saika 2 2011'de İran hava sahasını ihlal eden RQ-170 Sentinel ile pek çok ortak noktaya sahiptir. Yazıda Amerikan MQ-1 Predator'a benzeyen Şahit 129 silahlı insansız hava aracı 2014 yılından bu yana Suriye Savaşı'nda aktif rol oynadığı için ayrı bir önem taşıyor denildi. Fedotov, İran insansız hava araçları hakkında bilgi paylaşma konusunda pek hevesli değil ve sadece kendisi için faydalı olanı ifşa ediyor. Ancak hiç şüphesiz İran'ın en önemli avantajlarından biri insansız hava araçlarının geliştirilmesindeki kapsamlı deneyime sahip olmasıdır ifadelerini kullandı.
İranlı sporcu Sarsan Hatemi Nejat, 2022 yılında Türkiye Hokey Ligi'nde en iyi kaleci oldu. İranlı hokeyci, Türkiye Hokey Ligi'nde en iyi kaleci olmanın yanı sıra daha önce 2018 yılında Dünya ve Asya'nın en iyi kalecisi olmuştu. Hatemi Nejat daha önce 2012 yılında Tayland'da Asya şampiyonu, 2014 Taipei Çin'de Asya şampiyonu, 2013'te Kazakistan'da Asya şampiyonu, 2015'te Katar'da Asya şampiyonu, ardından da Malezya'da Asya şampiyonu, 2020'de Tayland'da Asya şampiyonu ve 2018'de Almanya'da dünya üçüncüsü olmayı başarmıştı.
İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Dairesi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı. Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Dairesi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 9 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 2704 yeni vaka tespit edildiği belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 141.486'ya, vaka sayısı ise 7.272.727'ye çıktı. Covid-19 hastalarından 448'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, bugüne kadar iyileşen hasta sayısı da 7.067.694'e ulaştı bilgisi paylaşıldı.
Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Amerika Hazine Bakanı Janet Yellen ile görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi. Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısının ikinci gününde Amerika Hazine Bakanı Janet Yellen ile görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek ticari ilişkilerimizdeki potansiyeli hayata geçirmek ve karşılıklı yatırımlarımızı daha da artırmak için çalışmalara kararlılıkla devam edilmesi gerektiğinin altını çizdik ifadesini kullandı. Bakan Nebati, Twitter hesabından Yellen ile görüşmesine ilişkin paylaşımda bulundu. Görüşmeye ilişkin bilgi veren Nebati, ticari ilişkilerimizdeki potansiyeli hayata geçirmek ve karşılıklı yatırımlarımızı daha da artırmak için çalışmalara kararlılıkla devam edilmesi gerektiğinin altını çizdik ifadesini kullandı. Öte yandan bakanlıktan alınan bilgiye göre toplantıda enerji ve emtia fiyatlarındaki artış, enerji arz güvenliği ve gıda güvenliği gibi küresel ekonominin yaşadığı sınırlara ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. Nebati, Endonezya'da düzenlenen G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısı kapsamındaki finansal sektör, sürdürülebilir finans ve altyapı başlıklı oturumlara katıldı.
Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye'nin kuzeyindeki bazı noktaları hedef aldı. Türk Silahlı Kuvvetleri bugün şafak vakti Hasaki Kırsalı'nın kuzeybatısında yer alan Tel Temr beldesinin batısındaki El Tavile köyünü çok sayıda top mermisiyle hedef alarak güvenlik konut bölgelerine yönelik saldırılarını yeniledi. Yerel kaynaklar sana muhabirine saldırıların konutlarda ve mülklerde maddi hasara yol açtığını söyledi. Suriye yönetimi defalarca Türk güçlerinin Suriye topraklarındaki askeri varlığı ve operasyonlarını protesto etmiş ve Birleşmiş Milletler'e şikayette bulunmuştur.
Amerikan işgal güçleri Suriye'nin El Cezire bölgesinden çalıntı petrol yüklü tankerleri ve askeri teçhizat taşıyan araçları Irak topraklarına doğru çıkardı. Rumeylan Kırsalı'ndan yerel kaynaklar Sana muhabirine yaptığı açıklamada Amerikan işgal güçlerine tabi zırhlı araçlar eşliğinde askeri teçhizat içeren kamyonlara ek olarak El Cezire bölgesindeki Amerikan işgal güçlerinin işgal ettiği petrol kuyularından çalıntı petrol yüklü tankerler de dahil olmak üzere 40 araçtan oluşan bir konvoyun Kuzey Irak'a giden yasa dışı El-Velid geçidinden geçeni belirtti.
Hamas ve İslami Cihat hareketleri işgal rejimi İsrail'in Gazze'ye yönelik yeni saldırısına sert tepki gösterdiler. İsrail işgal rejiminin savaş uçakları dün gece yarısından sonra bugün sabah saatlerinde Gazze'de direnişe ait iki mevziye en az 10 füzeyle saldırdı. İşgal güçleri ayrıca askeri botlarla Gazze sahilinin kuzey kısmının açıklarında balıkçı teknelerine yönelik saldırılar düzenledikleri haber verildi. Filistin İslami Cihat Hareketi'nin üst düzey üyelerinden Tarık Selmi de yaptığı açıklamada Siyonist rejimin Gazze'yi bombalamasına tepki göstererek bu saldırının Filistinlileri direnişi sürdürmekten alıkoymayacağını belirtti.
Hamas, Kudüs'te Amerika'ya tahsis edilen arazinin tamamen Filistinlilere ait olduğunu belirtti. Haberin ayrıntılarını arkadaşımızdan dinliyorsunuz.
İslami Direniş Hareketi Hamas, Kudüs ofisi sorumlusu Harun Nasruddin, İşgal altındaki Kudüs'te Amerika Büyükelçiliği'nin inşası için tahsis edilen araziyle ilgili arşiv kayıtlarının, resmi belgelerin ve kira sözleşmelerinin bu arazinin tamamen Filistinli ailelere ait olduğunu kesin bir şekilde ortaya koyduğunu dile getirdi. İşgal rejiminin bu arazinin sahibi olan aileleri nekbe sürecinde zorla yurtlarından çıkardığını, sonra 1950'de de özel mülklerine hukuka aykırı bir şekilde el koyduğunu ifade etti. Amerika Başkanı Joe Biden'ın bölgeyi ziyareti dolayısıyla bir basın açıklaması yaparak konuyu gündeme getiren Nasruddin, inşaat planının iptal edilmesini ve söz konusu arazilerin sahiplerine iade edilmesini talep etti. Nasrettin, işgal rejiminin bu araziye tamamen hukuka aykırı bir şekilde uygulamaya sokulan sözde kayıpların mülkleri yasası ile el koyduğuna işaret etti. Nasrettin, bu yasanın İsrail işgal rejiminin ırkçı tasfiye politikasının çirkin bir yüzü olduğuna vurgu yaptı. Nasrettin, Amerika yönetiminin bu araziyi işgal rejiminden alarak ve Kudüs'teki büyükelçiliğini üzerine inşa ederek buranın çalınmasına ve yapılan hukuksuzluğa ortak olduğunu hatırlattı. Hukuka aykırı söz konusu ırkçı yasayla mülklerine el konulanların arasında şu an Amerika vatandaşı olan Filistin asıllıların da mevcut olduğuna dikkat çekti. Nasrettin, insan hakları kuruluşlarını söz konusu hukuksuz uygulamayla özel mülkleri gasp edilenlerin haklarının iade edilmesi için devreye girmeye ve hukukun gereğinin yerine getirilmesi için üzerlerine düşeni yapmaya çağırdı. Tahran Radyosu muhabiri Susen Kolipur.
Tahran'dan akşam haberlerimiz devam ediyor. İşgal rejimi savaş uçakları sabah saatlerinde Gazze şeridinin orta kesiminde yer alan En-Nusayrat mülteci kampının batısında direnişe ait şehitler mevzisine yönelik yeni bir saldırı düzenleyerek 3 füze attığı bildirildi. Direniş güçlerinin işgal uçaklarına uçak savarlarla karşılık verdikleri bilgisi verildi. Diğer yandan İsrail işgal ordusu Filistinli teknelere saldırısına gerekçe olarak gece yarısından sonra Gazze çevresindeki Yahudi yerleşim merkezlerine 2 füze saldırısı düzenlemesini bahane gösterdi. İslami Direniş Hareketi Hamas olayla ilgili açıklamasında Amerika Başkanı Biden'in işgal altındaki topraklara yaptığı ziyaretin hemen ardından sıcağı sıcağına ve Biden'in daha bölgeyi terk etmeden bu gibi saldırılar düzenlemesinin ve havanın kızıştırılmasının Amerika'nın Siyonist işgale ve saldırganlığına verdiği desteğin boyutlarını açığa çıkardığını belirtti. Diğer yandan Filistin İslami Cihat Hareketi'nin üst düzey üyesi Tarık Selmi, Siyonist rejimin Amerika Başkanı Biden'in bölgeyi gerçekleştirdiği ziyaretin ardından Gazze'ye saldırı düzenlemesinin Siyonist rejim ordusunun hala Filistinlilere karşı cinayetine devam ettiğini gösterdiğini belirtti.
Suudi Arabistan'ın dışişlerinden sorumlu devlet bakanı Adil Cübeyr, Riyad'ın Siyonist rejimiyle barış sürecine desteklediğini söyledi. Cübeyr bugün yaptığı açıklamada İsrail rejimiyle barışın stratejik bir seçenek olduğunu ve Suudi Arabistan'ın bunu desteklediğini ancak barışın bu sürecin başında değil sonunda gerçekleşeceğini belirtti. Suudi Arabistan'ın Abraham Anlaşması'na katılmayı hazır olup olmaması hakkında ise Suudi yetkili açık şekilde bu anlaşmaya katılmak için bir sürece ihtiyaç duyduklarını bu sürecin barış için Arap planını kapsaması gerektiğini kaydetti. Amerikan Başkanı Joe Biden, Cuma günü işgal altındaki topraklardan doğrudan Suudi Arabistan'a giderek Cidde'de Mekke emiri ve Amerikan Büyükelçisi tarafından karşılandı.
Yemen Devrimi Yüksek Komitesi Lideri ve Siyasi Konsey Üst Düzey Üyesi Muhammed El-Husi, Amerika Başkanı Joe Biden'in sözlerine gösterdiği tepkide, Suudi Birleşik Arap Emirlikleri İttifakı'nın ablukası ve savaşın son bulmasından başka bir şeyi San'ın kabul etmeyeceğini belirtti. Amerika Başkanı Joe Biden dün Cidde'de yaptığı konuşmada Suudi Arabistan'ın Yemen'de ateşkesi kabul ettiğini duyurdu. Husi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada istediğiniz her şey hakkında karar veriniz. Bizim işlerimiz bizim elimizde ve siz de bunu bilirsiniz diye yazdı. Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti müzakere heyeti üyelerinden Muhammed Abdüsselam da Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Yemen'de istikrar olmadan bölgede istikrar olmayacağını, gerçek barış düzeyine varmayan herhangi bir girişimin değersiz olduğunu yazdı. Diğer yandan Yemen Ensarullah Hareketi'nden yapılan açıklamada Amerika Başkanı Joe Biden'in işgal altındaki topraklara ve Suudi Arabistan'a yaptığı ziyareti şiddetle kınıyoruz. Bu ziyaretin amacı bölgenin güvenlik ve istikrarını hiçe sayarak Amerika ve Siyonist rejim İsrail'e hizmet etmektir denildi. Açıklamada yapılan temaslarda bölge halklarının özgürlüğü, bağımsızlığı ve huzur hakkı pazarlık edilirken Siyonist rejimle normalleşme süreci ele alınıyor. Bunlar Filistin davasına ihanet yapıldığını gösteriyor. Normalleşmenin sonuçları bölge rejimlerinin güvenliği içinde tehlikedir. Tehlikelidir çünkü halktan uzaklaşıyorlar. Bu gezinin amacı Suudiler ile İsrail arasındaki ilişkileri normalleştirmektir ifadesine yer verildi. Filistin halkının ve direniş gruplarının yanında olmaya devam edeceğini bildiren Yemen Ensarullah Hareketi, ayrıca hava sahasını İsrail uçaklarına açan Suudi Arabistan'ın tutumunu da eleştirdi.
Ve Rusya Savunma Bakanı sürpriz bir ziyaret düzenleyerek Ukrayna'daki Rus askerleri ve komutanları ile görüştü. Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu, Ukrayna'nın güneyinde ve merkezinde konuştu, güçler komutanları ve diğer bazı üst düzey askeri yetkililerle de görüştü. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Kiev yönetimi tarafından Donbas ve diğer bölgelerde altyapı tesisleri ve yerleşim noktalarına karşı olası ağır top ve roket atışlarını önlemek için Ukrayna'nın tüm noktalarında konuştuğu birliklerin önlemlerinden artırması için de gereken talimatların verildiğini belirtti. Shoigu daha önce de savaş sırasında Ukrayna'ya gitmişti.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin bölge güvenliği ve istikrarının korunmasına vurgusuyla ilgili. İran İslam Cumhuriyeti Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Şamkhani, dışarıdan ithal edilen güvenliğin bölge ülkeleri için sürdürülebilir menfaati temin edemeyeceğini belirtti. İslam İnkılabı Rehberi Temsilcisi ve Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Amiral Ali Şamkhani, dün Bakü'de Azerbaycan Cumhuriyeti Ulusal Güvenlik Sekreteri ile yaptığı görüşmede, iki halkın düşmanlarının iki ülkenin kardeşçe ilişkilerine zarar vermesine izin vermemek gerektiğine temasla, bölge jeopolitiğinin değişmesini ve güvensizliğe yol açacak her türlü girişimine karşı koyacaklarını vurguladı. Amiral Ali Şamkhani'nin bu açıklaması, İran İslam Cumhuriyeti'nin bölgede barışın tesisi için izlediği esas stratejisini ortaya koymakta. Bunun en önemli bileşenlerinden biri de ülkelerin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesidir. Bu çerçevede İran İslam Cumhuriyeti her daim Batı Asya, Kafkasya ve Orta Asya'da esas stratejisi olarak toplu ve katılımcı güvenliğin sağlanması politikasına vurgu yapmış ve bölgenin istikrarı ve güvenliği ve ulusal çıkara ters düşen her türlü dış müdahaleye karşı çıkmıştır. Kuşkusuz bölge dışı aktörler, özellikle Amerika'nın varlığı, Siyonist rejim İsrail'in yayılmacı menfaatinin temini doğrultusunda olup, bölgede barış ve güvenliğin sağlanmasına hiçbir katkı vermediği gibi, istikrarsızlığın yayılmasına yol açmıştır. Nitekim Irak, Suriye ve Afganistan başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde Amerika ve müttefiklerinin askeri varlığı ve müdahaleleri istikrarsızlığın tırmanmasına ve teröristlerin varlığı ve saldırılar düzenlemesine yol açmıştır.
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Şamkhani, işgal rejimi İsrail'in bölge güvenlik mekanizmalarına sızma hedefiyle kötü eylemlerinin devam etmesine işaretle, bölgede kötülük ve güvensizliğin esas nedeni olarak Siyonist rejimin gelinen aşamada siyasi, ekonomik ve toplumsal kriz ve sorunlarla karşı karşıya kaldığını, kendi iç krizlerini bölgeye taşımak suretiyle iç baskıyı azaltmaya çalıştığını ifade etti. Aslında Batasya ve Kafkasya'nın siyasi ve ekonomik şartları bazı krizler, anlaşmazlıklar ve dış müdahaleler yüzünden teoristlerin varlığı ve de bölgede istikrar istemeyen rejimlerin komplolarına zemin sağlamıştır ve Siyonist rejim ve Amerika'da her daim bölgede kriz ve anlaşmazlık çıkarmaya çalışan taraflar olarak İslam ülkelerinin birbirine yakınlaşmasına engel olmaya yoğun çalışmalar yürütmüştür. Amerika ve Siyonist rejimin bölgede anlaşmazlık çıkarma hedeflerinden biri, başkası da Arap ve İslam ülkelerini işgal rejimiyle uzlaşma ve normalleşmeye teşvik etmeleridir. Siyonist rejim bu yolla bölgede kendine meşruluk kazandırmaya, ayrıca işgal topraklarındaki siyasi ve toplumsal krizleri hafifletmeye çalışmakta. Kuşkusuz İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin komşuluk, dini, kültürel, mezhebi ve tarihi ortaklıkları, ortak deniz ve kara sınırları, güvenlik ve ekonomik ortak menfaatleri ve toplumsal bağları iki ülkenin birbirine yakınlaşması ve ikili ve bölgesel ilişkilerinin gelişmesinde de önemli rol ifa edip, iki ülkenin menfaatlerini temin etmekte ayrıca bölgede güvenlik ve istikrar bileşenlerinden sayılmaktadır. Azerbaycan Cumhuriyeti Ulusal Güvenlik Sekreteri Ramil Usubov ile görüşmede sürdürülebilir güvenliğini sağlamanın tek yolunun bölge ülkelerinin yakın işbirliği olduğunu, deneyimlerin de ortaya koyduğunu işaretle İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin ortak sınırlarının her daim güvenli olması ve iki ülkenin dostluk ve kardeşlik simgesi haline gelmesi gerektiğini vurguladı.
Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Batı'nın Rusya ile karşılaşmasının devam etmesiyle ilgili. Rusya ile Ukrayna savaşı sırasında batılı ülkeler Rusya'ya en geniş yaptırım paketleri gibi çeşitli yollarla baskı yapmaya devam etmekteler. Bu doğrultuda Avrupa Birliği yeni yaptırım paketine Rusya'dan altın ihracatını da ekleyeceklerini duyurdu. Rusya ve Ukrayna savaşının başından itibaren Amerika başta olmak üzere batılı ülkeler Ukrayna'dan yana hareket edip siyaset izleyerek bu doğrultuda Rusya'ya yaptırım paketlerini uygulamak ve Ukrayna'ya askeri ve mali yardımda bulunmak suretiyle çeşitli şekillerde Rusya'ya siyasi ve ekonomik baskı uygulama bağlamında yoğun çalışmalarda bulundular. Avrupa Birliği şimdiye kadar Moskova'ya karşı 6 yaptırım paketini uygulamıştır. Son yaptırım kararı ise Rusya'dan petrol ithalatının 2022 yılının sonuna kadar %90 oranında azaltma kararıydı. Avrupa Birliği gelinen aşamada Rusya altınına yaptırım kararı aldığını duyurdu. Avrupa Birliği'nin uyguladığı yaptırımlar Rusya'dan ziyade bizzat Avrupa Birliği üyelerini sıkıntıya sokmuştur. Bu ülkelerde enflasyon hiç görülmemiş şekilde artmış ve yakıt sıkıntısı patlak vermiştir. Rus doğal gazının ihracatının azalması Avrupa yetkililerini derinden endişelendirmekte. Özellikle kış aylarında Avrupa'da enerji krizinin daha da tırmanması bekleniyor. Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Birliği'nin Moskova'ya karşı yaptırımlarını yanlış olarak niteleyerek Avrupa Birliği'nden yaptırımları iptal etmesini isteyip Avrupa Birliği'nin Ukrayna Savaşı'nın başından beri Rusya'ya karşı ağır yaptırım paketlerini uyguladığını ancak bu yaptırımların Avrupalı ülkeler için özellikle enerji alanında önemli oranda olumsuz sonuçları olduğunu aslında Avrupa Birliği'nin kendi ayağına sıktığını ifade etti.
Gelinen noktada Avrupa'nın yaptırım politikasının başarısızlığı her zamankinden ziyade gün yüzüne çıkmıştır. Öyle ki Avrupa ülkeleri bizzat ekonomik olarak zor durumdayken Amerika ve müttefiklerinin girişimlerine rağmen Rusya'nın gelirleri daha da artmıştır. Uluslararası Enerji Ajansı son raporunda Rusya'nın petrol ihracatının Haziran ayında enerji fiyatlarındaki artış yüzünden 20 milyar doların üzerine çıktığını bildirdi. Avrupa yeni yaptırım paketini buna rağmen onaylamaya çalışmakta ve bu kez altını yaptırım listesine dahil etmeyi hedefliyor. Rusya, dünya altınının %8,5'unu üretmektedir ve Çin ve Avustralya'nın ardından dünyada en büyük üçüncü altın üreticisi sayılıyor. Öyle ki Rusya 2021 yılında yaklaşık 15 milyar dolar değerinde altın ihraç etmiştir. Daha önce de Amerika, Japonya ve Kanada Rusya'dan altın ithalatını da yasaklamıştı. Avrupa yetkililere girilen aşamada Rusya'dan altın ithalatını yasaklamaya çalışmaktalar. Avrupalı yetkililer altın yaptırımı ile Rusya'nın yaptırımları bypass etme yolunu kapatmayı da hedeflediklerini bildiriyorlar. Amerikan Komisyon Başkanı Yardımcısı bu bağlamda yaptığı açıklamada Avrupa Birliği'nin Rusya'ya karşı yaptırımları ağırlaştırmakla Ukrayna Savaşı'nın en kısa sürede bitmesine yardım sağlamaya çalıştıklarını iddia etti. Rusya'ya yönelik altına yaptırım konusu ilk kez Amerikan Başkanı Joe Biden tarafından Moskova'ya karşı baskıyı artırma yolu olarak gündeme getirildi. Ancak bazı Avrupalı ülkelerin sıcak karşılamasına rağmen AB'nin tüm üye ülkelerin bu tasarıyı kabul etmeleri gerekiyor. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya'dan altın ithalatını yaptırımların da bu birliğin içinde tartışılması gerektiğini ifade etti. Girenen noktada Rus altınına yaptırımın daha ziyade göstermelik bir girişim olduğu düşünülüyor çünkü batılı ülkelerin yaptırımları şimdiye kadar büyük ölçüde Avrupa ve Amerika pazarlarını Rusya altınına kapatmıştır. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum, ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor diyor.
Velakın nehnu lana tevka antıbenna bekir.
İran şey terörüstüne ve hoşum uçun yapıyor.
Herzliche Grüße nach Teheran, lieber Herr Scholz. Ausgelöst ist meine jetzt allerdings...
Yes, certainly. I'm a found member of Viva Palestina, which...
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bir röportajımızda daha sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyiciler, Amerika Başkanı Joe Biden Batı Asya bölgesine 13 Temmuz'da ziyaretine başladı ve 16 Temmuz'da Suudi Arabistan'da sona erdirdi. Geçen 1,5 yılda Washington ve Riyad arasındaki ilişkiler önceki yıllara kıyasla büyük bir değişim yaşadığı bir sırada bu ziyaret gerçekleştirilmektedir. Eski Amerika Başkanı Donald Trump döneminde iç ve dış politikasında geniş hareket özgürlüğüne sahip olan Suudi Arabistan, yeni başkan Joe Biden'ın başkanlığı döneminde açık eleştirileriyle karşı karşıya kalmıştı sevgili dinleyicilerimiz. Öte yandan İsrail'de işgal rejimi başbakanı Yair Lapid ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyen Joe Biden, sonraki durağının Suudi Arabistan olduğunu açıklayarak Cemal Khashoggi cinayetleriyle ilgili görüşlerim net. Suudi Arabistan ziyaretimde tekrar bunları gündeme taşıyacağım şeklinde bir mesaj verdi değerli dinleyicilerimiz. Biden hükümetinin dış siyasetinde Batı Asya'nın yeri ve özellikle günümüz şartlarda vuku bulan Ukrayna ile Rusya arasındaki çatışmanın bu gezi üzerinde ne kadar etkisi olup olmadığı konularını bugünkü sohbetimizde detaylı bir şekilde konuşmak istiyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bugünkü röportajımızda gazeteci Sayın İhsan Kaçar bizimle birlikte. İhsan Bey merhabalar efendim.
Merhabalar.
Çok teşekkür ederim katıldığınız için İhsan Bey. Şimdi bu gezi ve ziyaret aslında geçtiğimiz hafta bölgemizin sizin de bildiğiniz gibi belli başlı ana gündem maddelerini oluşturmaktadır. Şimdi aslında Rusya-Ukrayna arasında devam eden bu çatışma ve savaştan hareket edecek olursak Amerika Başkanı Biden'in bölgemize gerçekleştirdiği bu ziyaret nasıl bir anlam ifade ediyor? Bunu ister Batılılar için veya bölgemiz için siz nasıl okuyorsunuz efendim?
Ya birincisi iki tane anlamı var en azından benim okumalarıma göre. Bir tanesi mevcut durumdaki özellikle işte Suudi Arabistan ve diğer ülkeleri biraz daha Rusya konusunda biraz daha dizginlemek, yani daha kontrol altında tutmak. Yani birincisi biraz bu. Çünkü eğer Suudi Arabistan'la ilişkiler, ki siz de belirttiniz, Biden sürecinde biraz sıkıntılı bir döneme girmişti. Eğer bu devam edilirse şimdi Rusya üzerinden uygulanan ambargonun dışından da Suudi Arabistan'ın Rusya ve Suriye üzerinden yeniden bir ilişkilenebileceğini muhtemelen izlemini yarattı. Çünkü dikkat ederseniz yeniden Suudi Arabistan ABD ile, yani Amerika ile ilişkileri bozulduğu andan itibaren Biden hükümeti iktidarı ile birlikte yeni arayışları olmuştu. Ve diğer ülkelerle, Türkiye ile, işte Suriye ile ve diğer ülkelerle ilişkilerini biraz daha genişletmek istediğini belirtmişti. Bu da muhtemelen Amerika'yı biraz kaygılandırdı tabii. Ama bir durum daha var, çünkü dünya ekonomisi genel anlamda bir zora girdi. Ve bu zorluk içerisinde Amerika da bu ekonomik sıkıntıyı falan çekmek zorundadır. Muhtemelen danışmanları ya da politik angajmanlar falan biraz Biden'ı uyardılar. Bu konuda Suudi Arabistan, ABD, yani Amerika için iyi bir pazar. Yani verimli bir pazar. Bir de aynı zamanda da Trump döneminde oldukça Amerika'ya yapmış oldukları ekonomik anlaşmalar, silah anlaşmaları oldukça Amerika'yı rahatlatmıştı. Muhtemelen bu süreçte de o telkinler üzerinden Biden böyle bir girişimde bulundu. Fakat Biden'ın genel ziyareti, işte Kafkas, Orta Doğu hat üzerindeki ziyaretlerinden bir tanesi de bana göre İsrail'in diplomatik alanları daha da genişletmek oldu açıkçası. Çünkü Bahreyn ile birlikte Suudi Arabistan ilk defa biliyorsunuz havaalanı özellikle İsrail uçaklarına, bütün uçaklarına açmış oldu. Onun dışında diğer konulardan da Suudi Arabistan üzerinden de aynı zamanda İsrail'in mevcut pozisyonu, yani daralmış olan o siyasetini, diplomatik siyasetini biraz Biden üzerinden açmak. Bana göre biraz onu da başarmış oldu. Muhtemelen eğer Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri bu konuda net oldukları andan itibaren Arap ülkelerinden de bu konunun devamını gelecektir. Ben öyle düşünüyorum. Yani biraz daha da o diğer Arap ülkelerini de teşvik edecektir. Yani Biden'ın gezisinin iki tane önemli ana ekseni vardı. Bir, mevcut o ülkeleri elinden tutup hem sermayeyi geliştirmek, hem ekonomik darboğazdaki biraz kendi ülkesini yapacak anlaşmalarla rahatlatmak. Bir de bu ülkelerin aslında yani Ukrayna meselesiyle birlikte Rusya ile herhangi bir ilişki geliştirmesinin önüne geçmekti. İkincisi de İsrail'in diplomatik alanını genişletmektir.
Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde gazeteci Sayın İhsan Kaçar ile konuştuk. Amerika Başkanı Joe Biden'in Batı Asya gezisiyle ilgili sizler için hazırladığımız röportajın birinci bölümünü bugünkü yayında sizlere sunduk. Röportajımızın konuyla ilgili ikinci ve son bölümünü önümüzdeki günlerde bu konu hakkında sizlerle paylaşacağız. Bugünkü sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.barstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
İrip Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen aktaracağız sizlere.
Keyhan gazetesinde Filistin halkının Amerika Başkanı Biden'in bölge ziyaretini protesto etmesi, Siyonist rejim savaş uçaklarının Gazze'ye saldırı düzenlemesi gibi haberler göze çarparken, Risalet gazetesinde Filistin gelişmelerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi Hareketi, Amerikan Başkanı ve Siyonist Rejim Başbakanı'nın ortak açıklamasının bölgesel savaşları başlatmaya doğrudan bir davet olduğunu bildirdi. Amerikan Başkanı Joe Biden ve Siyonist Rejim Başbakanı Yair Lapid yaptıkları ortak açıklamada Siyonist rejimin bölge ülkeleriyle ilişkilerini geliştirmek ve diğer Arap ve İslam ülkeleriyle bu ilişkileri genişletmek için Amerika'nın bölgesel bir yapı oluşturma yönündeki kararlılığını vurguladı. Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi bu konuda yaptığı açıklamada Lapid ve Biden açıklaması aynı zamanda Siyonist rejimin bölge halklarının çıkarlarına karşı düşmanca rolünü, Siyonistlerin kendilerini savunma bahanesiyle bölge ülkelerinde yıkım, yok etme ve sorun yaratma yoluyla güçlendirmeyi amaçlıyor diye kaydetti. Açıklamada ayrıca şu ifadeleri yer verildi. Bu açıklama Biden'ın bölgesel planının başta enerji olmak üzere bölgenin kaynaklarına tam hakimiyet sağlamak ve bölgeye yalnızca Amerika'nın emperyalist çıkarlarıyla uyumlu olan bölgesel ve kıtasal savaşlarla sürüklemek olduğunu kanıtladı. Filistinli hareket Amerika'nın ve Siyonist rejimin bölgeyi kana ve yıkıma boğma plan ve eylemlerinin tehlikesine karşı uyarıda bulunurken bölge milletlerinden ve hükümetlerinden bu açıklamayı engellemek için üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmelerini istedi.
Tahran Radyosu.
İttilat gazetesinde Yemen Ensarullah Hareketi'nin Amerika Başkanı Biden'in Riyad ve Tel Aviv ziyaretlerini kınaması, Siyonist rejim geçici başbakanı Lapid'in Tel Aviv ile Riyad arasında normalleşme adımlarının atılmaya başladığını vurgulaması gibi haberler göze çarparken, Horasan gazetesinde İran üzerinden ürün transitine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
İran Ticaret Geliştirme Kurumu Destek Ofisi Genel Müdürü Ali İmami, İran'ın mal transiti için bir kavşağa dönüşebileceğini kaydederek, Orta Asya, Hindistan ve Çin'den ticari heyetlerin küresel yaptırımlara rağmen İran'ı ziyaret etmeleri, İran üzerinden mal transitinin çok çekici ve tasarruflu olduğunu göstermektedir, dedi. İmami, korona salgını sonrası dünya ekonomisi büyük krizle karşı karşıya kaldı. Bunun sebeplerinden biri Çin'den Avrupa'ya kolaylıkla yapılan tedarik zincirinde yaşanan sıkıntılardı. Bu yüzden dünya yeni rotalara yöneldi. Bazı yeni rotalar denizlerde ortaya çıksa da daha çok kara üzerinden rotalara yönelim yaşandı diye kaydetti. Rusya'nın dünyanın en büyük tahıl üreticisi olarak büyük sorunlarla karşı karşıya kaldığına dikkat çeken İmami, bütün bu koşullar İran'ın mal transiti için bir kavşağa dönüşebileceği potansiyelini doğurdu. Orta Asya, Hindistan ve Çin'den ticari heyetlerin küresel yaptırımlara rağmen İran'ı ziyaret etmeleri İran üzerinden mal transitinin çok çekici ve tasarruflu olduğunu göstermektedir, dedi.
Hemşehri gazetesinde İran ve Özbekistan arasındaki ticaret hacminde artışı konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
İran ile Özbekistan arasında 2021 yılındaki ticaret hacminin değeri bir önceki yıla oranla %103'lük artışla $517 milyon oldu. Gümrük sözcüsü Seyyid Ruhullah Latifi, İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf'ın Özbekistan'ı ziyaretiyle eş zamanlı olarak iki ülkenin ticari ilişkileri hakkında şunları belirtti. 2021 yılında İran, Özbekistan arasında $517 milyon değerinde 776 bin tonu aşkın mal ticareti yapılmış. Bu rakam bir önceki yılla kıyasla %103'lük büyüme kaydetmiştir. Latifi, İran'ın bu ticaretteki ihracat payının değeri bir önceki yıla göre %146'lık bir büyümeyle $402 milyon oldu dedi.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today'i kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Şimdilik hoşça kalın. İrib Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Haftanın Bakışı.
Muhterem dinleyiciler, İran'ın en önemli gelişmelerini bildirdiğimiz Haftanın Bakışı adlı haftalık bültenimizde sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her zaman olduğu gibi İran'ın geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Bültenimizde geçen hafta İran'la ilgili önemli gelişmelerin ana başlıklarıyla açıyoruz.
Seyyid İbrahim Reis'inin Kurban Bayramı dolayısıyla İslam ülkeleri liderlerini tebrik etmesi,
İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü'nün Amerika'nın yeni bölgesel girişimlerine tepki göstermesi,
Dışişleri Bakanı'nın İtalya ziyareti,
İslami İran Şura Meclisi'nin Biden ziyaretiyle ilgili konuşması,
Cumhurbaşkanı'nın Amerika baskılarının artmasına tepki göstermesi,
İran Gümrük Sözcüsü'nün yeni ihracat rakamlarını açıklaması
ve İran Dışişleri Bakanlığı'nın Amerika-İsrail bildirisine tepki göstermesi,
geçen hafta İran'ın bazı önemli gelişmeleriydi. Şimdi detaylar.
İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'i İslam ülkeleri liderlerine gönderdiği bayram mesajında onların Kurban Bayramı'nı tebrik ederek bu bereketli bayram vesilesiyle müminlerin kalplerinin İslami öğretiler ve Hazreti Muhammed'in buyrukları sayesinde birbirine yakınlaşmasını ve tüm dünya Müslümanlarının birlik yolunda adım atmalarını umuyorum ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Reis'i mesajında şunları yazdı. Kurban Bayramı Allah'ın huzurunda ibadet, fedakarlık ve teslimiyet simgesi, Hazreti İbrahim'in ilahi imtihandan geçti, ibadetin kabulü ve onun müminlerin önderi olarak seçildiği gündür. Bu kutsal bayram vesilesiyle müminlerin kalplerinden İslami öğretiler ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin buyrukları sayesinde birbirine yakınlaşmasını ve tüm dünya Müslümanlarının birlik yolunda adım atmalarını, böylece İslam ümmetinin tüm uluslararası arenada daha saygın hale gelmesini umuyorum.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Amerikan yetkililerini yalan söylemekle suçladı. Amerika Başkanı Joe Biden Batı Asya turu bu hafta başladı. Biden, Suudi Arabistan ve işgal altındaki toprakları bu turu kapsamında ziyaret etti.
İran Dışişleri Sözcüsü Nasir Kenani Twitter hesabı üzerinden Amerika Başkanı Biden'in işgal topraklarını ziyaretine ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan'ın bu ziyarette Biden'e eşlik etmesini işaretli, Amerikan Ulusal Güvenlik Danışmanı'nın Biden ile birlikte Amerika'nın bebek katili rejime kayıtsız şartsız desteği bağlılığını pekiştirmek için Tel Aviv'e gittiğini yazdı.
Kenani Amerika Ulusal Güvenlik Danışmanı'nın ziyaretin başında İran'ı Ukraynalıları öldürmeyi desteklemekle suçladığını işaretle yalan söylemenin Amerikan siyasetçilerin alıştığı bir durum olduğunu, onların gerçekleri kötü hedefleri için ters yüz ettiğini belirtti.
Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, İran İslam Cumhuriyeti'nin Ukrayna Savaşı'nı durdurmak için çaba gösterdiğini belirtti. İtalyan basınına konuşan İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Amerika'nın İran'dan Rusya'ya yüzlerce İHA'nın teslimatına ilişkin iddiasını reddederken, Tahran'ın Ukrayna'da çatışmayı tırmandıracak herhangi bir adımdan kaçındığını söyledi.
Bakan Emir Abdullahyan, İran'ın savunma gibi alanlarda işbirliği yaptığına temasla, İran'ın Ukrayna savaşına dahil taraflardan hiçbirine yardım etmediğini, çünkü bu savaşın son bulacağından emin olduğunu ifade etti. Amerika başta olmak üzere batılı bazı ülkelerin kendi silahlarını satmaya çalıştığına dikkat çeken Emir Abdullahyan, İran İslam Cumhuriyeti'nin bölgede gerilimi tırmandıran herhangi bir gelişmeden kaçındığını belirtti.
Tahran Radyosu.
İran İslam Şura Meclis Başkanı Galibaf komşu ülkelere seslenerek özellikle bölgenin güvenliği ve istikrarını hedef alan Amerikalı İsrail'i her türlü komplo ve planın karşısında uyanık davranmalarını isteyerek İran'ın tüm komşu ülkeleri için güvenilir bir dayanak olduğunu hatırlattı. İran İslam Şura Meclisi'nde düzenlenen toplantıda Meclis Başkanı Galibaf'ın konuşmasında ele alınan konuların arasında Amerikan Başkanı Biden'in bölge ziyareti konusu yer aldı.
Muhammed Bakır Galibaf Biden'in bölge ziyaretine değinerek, "Elimizde olan göstergelere göre söz konusu ziyaret tamamen Siyonistlerin planlanmasıyla gerçekleşiyor ve Amerika bölge milletlerinin asıl düşmanı olan Siyonist rejimin detaylarına kadar tasarladığı planlar ve projeleri uyguluyor. Bölgede İsrailli politikaların uygulayan tarafa dönüşmek Amerika Başkanı Biden'in tarihi ve stratejik bir hatası olacak. Bu hata herkesten önce Biden hükümetinin zararına olacak" ifadelerini kullandı.
İran Meclis Başkanı konuşmasının devamında NATO'nun doğuya doğru yayılması konusundaki dikkatsizlik ve bu konuya dair güçlü jeopolitik uyarılarını göz ardı edilmesi Ukrayna Savaşı'nın başlamasına yol açtı ve şimdi aynı dikkatsizlik hassas Batı Asya bölgesi ve Fars Körfezi'ne ilişkin gerçekleşmektedir dedi.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, İran'ın haklı ve mantıklı tutumundan geri adım atmayacağını belirterek, kimsenin İran halkı ile zorbalık diliyle konuşamayacağını söyledi. Seyyid İbrahim Reisi, Amerika'nın Bercam nükleer anlaşma ile ilgili son iddialarına tepki olarak, Amerikalılar İran'ın Bercam'a geri dönmesi gerektiğini söylüyorlar. Halbuki İran Bercam'dan asla ayrılmadı, anlaşmayı ihlal eden ise Amerika'dır dedi.
İran Cumhurbaşkanı'nın bu açıklaması Amerikan Başkanı Joe Biden'ın bölge turunda olduğu bir dönemde eş zamanlı yapıldı. Biden işgal edilen Filistin topraklarına girdi ve Siyonist rejim ve Filistin özel teşkilat yetkilileriyle görüşmenin ardından Suudi Arabistan'a giderek orada Arabistan, Kuveyt, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Oman'dan oluşan Fars Körfezi İşbirliği Konseyi'nin Irak, Ürdün ve Mısır zirvesine katılacaktır. Bazı Arap ülkelerinin Siyonist rejimi daha da yakınlaştırmaya ilaveten bölgede İranofobiyi yoğunlaştırmak ve ayrıca petrol ihracatının artırılması için Arabistan'ı ikna etmek Biden'in bölge turu ziyaretinin hedefleri şeklinde değerlendiriliyor.
Bu bağlamda Joe Biden, Washington Post gazetesinde yayınlanan yazısında İran'ın Bercam nükleer anlaşmaya dönmediği sürece Washington'un ekonomik ve diplomatik baskılarının devam edeceğini duyurdu. Beyaz Saray tarafından İran'ın suçlu gösterilmesine rağmen İran hiçbir zaman nükleer anlaşmadan ayrılmadı. Ancak Amerika 8 Mayıs 2018 tarihinde tek taraflı ve hiçbir gerekçe ve belge sunmadan tek taraflı olarak bu anlaşmadan ayrıldı. Biden yönetimi de Selefi Donald Trump'ı bu tutumunu eleştirmesine rağmen pratikte aynı siyasi ve İran'a maksimum baskı politikasını sürdürüyor.
İran'a karşı yaptırımların devam etmesi, Amerika'nın müzakereleri sürekli sabote etmesi ve Bercam dışı isteklerde bulunması, Washington yetkililerinden eski hükümetin yenilgiye uğramış siyasetini hala sürdürdüklerini gösteriyor. Üstelik Amerikan yetkilileri, Başkanın bölge ziyaretiyle eş zamanlı olarak İranofobi siyaseti ve tehditlerine yoğunlaştırmakla Siyonist rejime destek vermek ve bebek katili rejimi içinde bulunduğu siyasi, güvenlik ve sosyal krizlerden kurtarmayı hedefliyorlar. Cumhurbaşkanı Reisi bu konuda yaptığı açıklamada Amerikan yetkililerinin bölgeye ziyaretleri Siyonist rejimin korumunu güçlendirmek ve rejim ile bazı ülke ilişkilerini normalleştirme hedefiyle yapılıyorsa, onların çabalarından Siyonistlere asla güvenlik sağlamayacağını vurguladı.
Bu arada bölge ülkeleri ortak savunma sistemin kurulması ve İran'a karşı koalisyon oluşturmasının Biden'in bölge turunun diğer hedefleri olduğu söyleniyor. Bu arada Siyonist rejimde lazer savunma sistemi gibi kendi askeri projelerini Amerika'nın desteğini kazanmaya çalışıyor. Aslında bölgede ortak savunma sistemi konusu bu rejimin görüşü ve yönlendirmesiyle izleniyor. Gerçi bu konunun boyutlarını belirlemek için zaman gerekiyor. Fakat şimdiden Ürdün Kralı 2. Abdullah, bölgede her türlü toplu eylem konusunda şüpheli olduğunu ifade ederek, onların başlıca görevi ve koalisyon mahiyetinin belli olmaması durumunda koalisyonun çok çetrefil bir konu olacağını söyledi.
İran İslam Cumhuriyeti açısından benzer projeler Siyonist rejime güvenli bölge oluşturamazken üstelik bölgede istikrarsızlık ve gerginliğe sebep olacaktır. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, İran'ın toprak bütünlüğüne en ufak bir hareketin İran'ın kesin tepkisiyle karşılaşacağını vurguladı.
İran gümrük sözcüsü bu baharda İran'ın petrol dışı ticaretinin Şanghay İşbirliği Örgütü üyeleriyle geçen yılın aynı dönemine göre %29 oranında arttığını açıkladı. İran Gümrük Sözcüsü Seyit Ruhullah Latifi, İran'ın Şanghay İşbirliği Örgütü üyesi ülkelerle petrol dışı ticareti hakkında şunları söyledi. Bu baharda 12 milyon 340 bin ton değerinde 9 milyar 856 milyon dolar tutarında mal İran ile Şanghay İşbirliği Örgütü'ne bağlı 11 ülke arasında gerçekleşti. Bu oran geçen yıla oranla %29 büyümenin olduğunu gösterdi.
İran Gümrük Sözcüsü Latifi, Şanghay Örgütü üyelerine İran mallarının ihracatı hakkında şunları söyledi. Çin, Afganistan, Pakistan, Rusya ve Özbekistan, Şanghay İşbirliği Örgütü üyeleri arasında İran'ın ihracatında ilk 5 sırada geliyor.
Gümrük sözcüsü İran'ın Şanghay'a üye veya gözlemci ülkeleri ihracatına ilişkin, Çin 14 milyar 323 milyon doları aşkın bir seviyede olarak %58 oranında artış ile birinci, Afganistan 1 milyar 839 milyon dolar değerinde ithalat ve aynı zamanda %21 azalma ile ikinci ve son olarak Hindistan 1 milyar 817 milyon dolar düzeyinde ve %42 artış göstererek İran İslam Cumhuriyeti'nin Şanghay İşbirliği Örgütü'ne üye ülkelerin arasında ilk 3 sırada yer alıyor dedi.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sözcüsü yaptığı açıklamada Biden ve Lapid'in ortak bildiri hedefinin Arap ve Müslüman ülkelere karşı Siyonist rejimin güvenliğini ve askeri üstünlüğünün korunmasına dair Amerika'nın kesin ve kararlı taahhüdü olduğunu söyledi.
Amerika Başkanı Joe Biden ve Siyonist rejim Başbakanı Yair Lapid'in işgal edilen Kudüs'te ortak basın toplantısı ile eş zamanlı olarak taraflar ortak bir bildiriye imza attılar. İki taraf Amerika'nın Siyonist rejimin bölge ülkeleriyle ilişkilerinin derinleşmesi ve diğer Arap ve Müslüman ülkelere yayılması bağlamında bölgesel bir yapılanmaya gidilmesine vurgu yaptı.
Dışişleri Bakanı Sözcüsü Nasır Kenani, kişisel Twitter sayfasında söz konusu bildiriye tepki olarak şöyle yazdı. Biden ve Lapid ortak bildirisinde İsrail askeri üstünlüğü ve güvenliğinin koruması için Amerika'nın kesin ve kararlı taahhüdüne vurgu yapılmıştır. Yanlış anlaşılmasın. Hedef sadece İran değildir. Diğer Arap ve Müslüman ülkeler Siyonist rejimin üstünlüğünü her zaman kabullenmelidir. Bu yüzden de bölge için başlıca tehdit kaynağı tamamen açıktır.
Dışişleri Bakanlığı sözcüsü başka tweet mesajında da şöyle yazdı. Amerika başkanlarının ilk ziyaret durağı sahte devlet İsrail olduğu ve birinci hedefi de onun güvenlik ve üstünlüğünü koruma olduğu müddetçe bölge halkları ve ülkeleri istikrar ve barış ve huzura kavuşamayacaktır. İran İslam Cumhuriyeti komşularının güvenliğini kendi güvenliği biliyor.
Muhterem dinleyiciler, haftanın bakışı isimli sohbetimizin sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parsley.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'ın yerli üretim kapasiteleri.
Değerli dinleyiciler, İran'ın yerli üretim kapasiteleri adlı programın 6. bölümüyle sizlerle birlikteyiz.
İslam İnkılabı rehberi Hicri Şemsi 1401 yılı sloganın için üretim, bilgi tabanlı, istihdam yaratıcı adını seçti. Bu doğrultuda yılın sloganına özel birkaç program sizlere sunulacaktır. Geçen bölümlerde İran'ın tarım, çimento, çelik, petrokimya ve enerji sektörlerindeki üretim kapasitelerini ele aldık. Bu bölümde İran'ın tıp ve hijyen sektörlerindeki üretim kapasitelerini ele almak istiyoruz.
Tıbbi teçhizat, insan toplumlarının büyümesiyle birlikte büyümeye ve gelişmeye devam etmiş olan endüstrilerden biridir. Tıbbi teçhizatın piyasa değeri 500 milyar doların üzerinde ve yaşlanan nüfus ve korona hastalığı gibi hastalıkların yayılması sebebiyle bu sektörün gelirinin artmaya devam etmesi bekleniyor. Şu anda bu büyük pazarda en büyük paya %39 ile Amerika sahipken onu Almanya, Japonya ve Çin izliyor. Önemli olan nokta tıp sektörünün sanayileşmiş ülkelerin elinde olan sektörlerden biri olması ve özellikle tıbbi teçhizatın gelişmiş ülkelerde üretilip ihraç edilmesidir.
İran İslam Cumhuriyeti tıbbi teçhizat üretimine yatırım yapmıştır ancak bu sektördeki büyüme yüksek düzeyde değildir. Hali hazırda İran tek kullanımlık tıbbi ürünler üretiminde kendi kendine yeterlilik düzeyine ulaşmış sayılı ülkelerden biridir. Son yorumlara göre ve zorlu ekonomik koşullara rağmen hali hazırda bu sektörde yaklaşık 510 şirket çalışıyor ve bilgi tabanlı şirketlerin gelişmesiyle bu sayı önümüzdeki yıllarda artabilir. İran'da tıbbi malzeme pazarının büyüme oranı dünya ortalamasının üzerinde olan %9,1'dir. İran'ın tıbbi malzeme pazarı 7 milyar dolarlık bir kapasite sahip olup bunun yaklaşık 2 milyar doları ithalat yoluyla temin edilip 5 milyar doları ise yerli şirketlerce üretilmektedir. 2017 yılında tıbbi malzeme ihracatı 24 milyon dolardı ve İran tıbbi malzemeleri yaklaşık 55 ülkeye ihraç edildi.
...82 milyonluk büyük nüfusu, artan beklenen yaşam süresi ve Orta Doğu'nun en fazla hastane sayısına sahip olması, gelecekte tıbbi bakım ihtiyacını artıracak faktörler arasında yer alıyor. Ayrıca İran hükümeti sağlık sektörünün bütçesini her yıl arttırıyor. İran'da sağlık turizmi de gelişiyor. Komşu ve bölge ülkelerden çok sayıda kişi tedavi için İran'a geliyor.
İran bölgede tıbbi malzeme için en büyük 5. pazara sahip. Ancak İran'ın en büyük sorunu Amerika yaptırımlarıdır. İran İslam Cumhuriyeti tıp sektöründe yabancı yatırımı memnuniyetle karşılıyor. Ancak yaptırımlar bunu engelliyor. İran'ın tıbbi ihtiyaçlarının büyük bir kısmı da ihracat yoluyla karşılanmalıdır. Ancak Amerika yaptırım listesindeki tıbbi malzemelerin İran'a ihracatı için Amerika Hazine Bakanlığı'ndan izin almak gerekiyor ve Washington'da bunu büyük ölçüde engellemiştir.
İlaç ve eczacılık endüstrisi, bilgi teknolojisi, petrol, gaz ve petrokimya endüstrilerinden sonra dünyanın en karlı ve gelecekteki üçüncü endüstrisidir. Dünya çapında ilaç gelirinin 2019'da 1.25 trilyon dolardan fazla olduğu tahmin edilmiştir ve 2024 yılına kadar 1.59 trilyon dolara yükselmesi bekleniyor.
Tahran Radyosu.
İran'da 1958 yılından itibaren yerli ilaç fabrikalarının kurulması, ülkenin ilaç sanayisinin gelişmesi için atılan önemli bir adımdı. Yerli şirketlerin çok uluslu şirketlerle rekabet etmek konusundaki övgüye değer çabalarına rağmen İran ilaç pazarının nabzı pratikte yabancı şirketlerin elindeydi. Çok uluslu şirketlerin faaliyetlerinin çoğu İran'a ilaç ithalatı alanındaydı ve İran şubelerinde çok az sayıda ilaç üretiliyordu. Sağlık, Tedavi ve Tıp Eğitimi Bakanlığı tarafından yürütülen araştırmalara göre, İslam İnkılabı'nın zaferinden önceki yıllarda ülke ilaç pazarında en iyimser durumda yerli üretimin payı maksimum %25'ti ve yerli üretim ilaçların birçoğu da yabancı şirketlerin imtiyazı altında üretiliyordu.
İslam İnkılabı'nın zaferinden sonra ülkenin ilaç endüstrisini millileştirmek için önemli adımlar atıldı. Buna göre halkın ihtiyaç duyduğu temel ilaçlar minimum fiyatla ve yerli üretim gücüne vurguyla temin edilirdi. Millileştirilmiş ilaç şirketlerinin yeni isimler altında tamamlanması ve donatılması, dayatma savaşı yıllarında üretimi arttırmak ve ülkenin ilaç ihtiyacını karşılamak için çok gerekli eylemler olarak kabul edilebilir.
Eczacılıkta kendi kendine yeterliliğin sağlanmasında bir diğer temel eylem olarak yeni eczacılık birimlerinin kurulması sayılabilir. Yerli ilaç şirketlerinin tümü inkılabın ilk 10 yılında açıldı ve şimdi İran'da saygın ilaç şirketleri olarak kabul ediliyor. Bugün ilaçların %95'inden fazlası İran'da İranlı uzmanlar tarafından üretiliyor. Birçok temel ve stratejik ilaç şu anda yurt içinde üretiliyor. Hatta birçok ilaç, ham maddesi ve ambalaj malzemesi de yurt içinde sağlanmaktadır. İlaç sektörü, yaptırım koşullarında fırlatma rampasına sahip olabilen ve bu alanda 7 ülkeden biri olabilen sayılı sektörlerden biridir. Ve bu açıdan bakıldığında dünyada yükselen bir güç olarak kabul ediliyor ve ülkemizde uzmanlar ve bilgi tabanlı şirketlerin çabasıyla önemli bir büyüme kaydetmiştir.
Tıp sektörünün yanı sıra hijyen sektörü de hem dünyada hem de İran'da özel ilgi görmektedir. Örneğin deterjan sektöründen bahsetmek mümkün. Deterjan ürünleri çabuk tüketilen ürünlerden biri olarak kabul edilmektedir. Çabuk tüketilen ürünler daha hızlı satılan mallardır. İçecekler, deterjanlar, gıda takviyeleri ve bazı reçetesi sunulan eczane ürünleri çabuk tüketilen mallar olarak kabul edilir. Dünya nüfusunun neredeyse %80'inden fazlası yıkama, temizlik için sıvı ve toz deterjan kullanıyor. Dünya insanları arasında temizliğin önemi her gün farklı deterjan türlerine büyük bir talep gelmesine ve buna bağlı olarak daha güçlü bileşimlerle farklı renklerde ve yeni esanslarda bu ürünlerin büyük miktarlarda dünya pazarlarına girmesine neden olmuştur.
Yaşam tarzı değişiklikleri ve meşgul aile üyeleri bu pazar sektörünün ana hareketlendirici güçleridir. Bu nedenle önümüzdeki yıllarda deterjan ürünleri satışlarının artması bekleniyor. 2019 yılında bu sektörün pazar büyüklüğü 117 milyar dolardı ve 2026 yılına kadar %70'in üzerinde bir büyüme ile 180 milyar doların üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Amerika ve Çin dünyanın önde gelen deterjan üreticileri ve ihracatçılarıdır.
İran'da deterjan tozlarının ilk üretim hattının 1953'te başlaması bu sanayinin İran'da 70 yıllık bir geçmişi olduğunu gösteriyor. Hali hazırda ülkede deterjan alanda 220 üretim birimi bulunmakta olup bu sanayinin yerli üretimin %70'inden fazlası 15 büyük sanayi biriminin elindedir. Bu 220 firmanın yerli üretim kapasitesi 40 milyon tona eşittir ancak sadece 1,5 ton üretiliyor ve kalan üretim kapasitesinin kullanılmamasının başlıca sebebi yaptırımlardır. Deterjan tozları için İç pazar talebinin %98'den fazlası yerli üreticiler tarafından karşılanmaktadır. Ortalama olarak İran'ın deterjan ve ilgili endüstrilerin yıllık ihracatı yaklaşık 400 milyon dolar ve ülkenin 1,5 milyar dolarlık ihracat kapasitesine sahip olması bekleniyor.
Sektörün karşı karşı olduğu en büyük sorunlardan biri ülkenin ihracat kapasitesini kullanmasını engelleyen zalimce yaptırımlardır. İranlı şirketler ürünlerini komşu ülkelerin yanı sıra Amerika, Kanada ve Avrupa Birliği pazarlarına ihraç edebiliyor olsa da yaptırım kısıtlamaları ihracatı zorlaştırdı ve hepsi paralarını almakta zorlandı.
Değerli dinleyiciler, İran'ın Yerli Üretim Kapasiteleri adlı programın 6. bölümünün sonuna geldik.
Bizleri www.parsi.com üzerinden takip edebilir, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden bizimle paylaşabilirsiniz.
Hoşça kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı ıtır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır isimli sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere aktarıyoruz. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, şeytan hileleri gibi engellerin ilahi sünnetin bir parçası olduğuna işaretle, buna karşı söz konusu engellere karşı başarı ve adenin de ilahi sünnetlerden olduğunu buyuruyor. Bugünkü sohbetimizde Ayetullah Hamenei'den naklen bu konuya değinmek istiyoruz. Bunların tümü ilahi sünnetlerdir. Bu engellerin varlığı tesadüf değildir. Bunlar ilahi sünnettir. Yani çalışma ve hareket engellilerle karşı karşıyadır. Yoksa cihadın anlamı olmazdı. Böylece biz her peygambere insan ve cin şeytanlarına düşman kıldık. Bunlar birbirlerini aldatmak için zihin çelmeyi amaçlayan yaldızlı parlak sözler fısıldarlar. Peygamberlerin tüm davetlerinde cin ve insanlardan olan düşmanlar, engeller vardır. Bir başka ayette, işte bunun gibi her ülkenin önde gelenlerini hile ve entrika peşinden koşan suçlular durumuna sokarız. Ama çevirdikleri entrikalar yalnız kendi aleyhlerine olur. Toplumun içinde fesat sebebi, hile sebebi olan kesimler vardır. Bunlar sünnetin parçasıdır. Yani peygamberler asla yol düz olunca biz meydana gireriz dememişler. Hayır, bu ortamda ve zor ve yoğun çatışmalar sayesinde sahneye girmişler. Tıpkı İslam Cumhuriyeti ve İslam İnkılabı gibi. Fakat buna karşılık ilahi sünnet de İslam inkılabının sembolü olan nebevi hareket, ilahi hareket çalışmasına devam eder ve izlemeye devam ederse tüm bu sorunlara karşı başarılı olacağı yönündedir. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarıyla ilgili olan Kalıcı Itır isimli sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsudi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarınızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82 ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.
Radio VOA.